tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde bir eteğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Fatih Kesikbıyık, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, Osmanlı dönemi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeyiz. Bu hafta da devam edeceğiz. Orhan Gazi ve Bursa'nın fethi gibi çok önemli olgular var. Güray hocamız bizlere bunları anlatacak. Ama hocam önce kitap armağanımız için, soruları, yorumları için ben dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım. Elektronik posta adresimizi söyleyeyim. Ardından sohbetimize başlayalım. 463-34-19 463-34-21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Sorularınız, yorumlarınızı bekliyoruz. Ve değerli dinleyicilerimiz, bir de kitap armağanımız var. Bizi arayan dinleyicimize ben hemen Güray hocama soruyorum. Hocam, bu haftaki kitap armağanımız Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan hangisi?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından Akdes Nimet Kurat Hoca'nın, rahmetli hocanın, Peçenekler adlı eserini hediye ediyoruz. Peçenekler kitabı. Çok değerli bir çalışma. Türkiye'deki tarih eserleri içerisinde de Peçenekler üzerine en önemli ve kapsamlı, değerli bir çalışmayı hediye ediyoruz. Bir el kitabı niteliğinde olan bu eser, içerisinde haritalarıyla ve Karadeniz Kuzeyi Balkanlar bölgesindeki Türk tarihinin geçmişini anlatan değerli bilgileriyle çok önemli bir eser. Kurumumuz yayınlarından yeni baskısını hediye ediyoruz.
Bu arada hocam, şunu da duyuralım. Türk Tarih Kurumumuzun programımıza ve radyomuza kitap desteği devam ediyor. Yeni kitaplarımız da geldi. Peçenekler konusunda yazılmış hocam, herhalde Akdes Nimet Kurat Hoca zaten Türk tarihinin çok önemli bir ismi. Peçenekler konusunda yazılmış galiba en önemli kitap desek de yanılmış olmayız herhalde Güray hocam.
Evet, bu şekilde de değerlendirilebilir. Klasik bir eserdir artık. Bu şekilde dinleyicilerimize 2016 yılı baskısını hediye ediyoruz. Gözden geçirilmiş olan bu baskı özel olarak akademisyenlere yeniden inceletilerek düzeltilmiş son halidir. Çok güzel bir baskı ve cilt ile birlikte veriyoruz. Gerçekten de Peçenekler tarihi, Türk tarihinin Oğuzlar koluna da irtibatlı olması dolayısıyla Karadeniz kuzeyini, Anadolu'sunu, Türkiye'nin tarihini anlamak açısından çok önemli bir konu. Güzel bir el kitabı, iyi okumalar diliyorum tarihli dinleyicimize. Bu değerli eseri tabii elde eden dinleyicimize tarihli diyoruz.
Diyoruz hocam, çünkü kitabın baskısını Güray hocamız söyledi. Değerli dinleyicilerimiz, ben bir ek yapayım. Kapak tasarımı da çok güzel olmuş hocam. Zaten cilt kapak ve kapak tasarımında kim hazırladıysa ellerine sağlık. Değerli bir kitap. Hocamızın elinde bir kitap daha var.
Evet, bu hocam, kitabı bu sürpriz, da evet. Sürpriz şekilde yine dinleyicilerimizden ikinci bir kişi ararsa ona hediye edeceğiz. Arayan olmasa da bu Peçenekler kitabını talihlisine ek olarak verebiliriz. 1915 olaylarını anlamak Türkler ve Ermeniler adlı eseri Mustafa Serdar Palabıyık'tan yine kurumumuz hediye ediyor. Çok güzel bir eserin Türkçesi. Bu kitabın yabancı dilde de çevirileri vardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok önemli bir eser Türkler ve Ermeniler.
Değerli dinleyicilerimiz, valla bugün arayacak olan dinleyicilerimiz şanslı. Ben bir kez daha telefon numaralarımızı söyleyeyim. Ardından Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Orhan Gazi dönemini konuşmaya başlayacağız. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Güray Kırpık hocama sorum şu. Hocam Osman Gazi'den sonra Orhan Gazi dönemindeyiz. Bursa'nın fethi esnasında galiba Osman Gazi hasta yatağında.
Evet, oğluna vekaleti vermiş bulunuyordu. Aslında bu önceden bu yana düşündüğü bir şeydi. 1317 yılından bu yana yaklaşık 10 yıldır Osman Gazi Orhan Gazi'ye emanet etmiş bulunuyor devletin yönetimini. Beylik döneminde sayılabilir artık bu dönem. Yine de devletin artık Osman Gazi'nin son dönemlerinde kurulma noktasına geldiğini, yeni bir başkent oluşturabilecek güce ulaştığını, geniş bir coğrafyaya nispeten yayıldığını söyleyebiliriz. Özellikle Batı Anadolu'daki beylikler içerisinde de artık Osmanlı Beyliği güçlü bir beylik olarak diğer beylerin de rakibi bulunuyordu. Şu noktada bir takım karşılaştırmalar yapabiliriz. Mesela hemen güneyinde bulunan Batı Anadolu beyliklerinden Germiyanoğulları'yla Karamanoğulları gibi beylikler Osmanlı'yı artık bu saatten sonra 1317'den itibaren de rakip olarak görmeye başlayacaklardır. Aynı zamanda Bursa'nın fethi olayı 1326 yılında Osmanlı Devleti'ne yeni bir beylik daha ciddi bir şekilde Batı Anadolu'da bir denizci beylik olan Karesi Beyliği'ni de komşu hale getirecektir. 1327 yılından itibaren Karesi Beyleri ve Aydınoğlu Beyleri ile Saruhanoğlu Beyleri ile Orhan Gazi'nin bir takım ittifaklar ve denizdeki donanma konusunda da karşılıklı yardımlaşmalar yapmaya başlayacağını, özellikle Osmanlı Beyliği'nin Mudanya'nın fethinden sonra Bursa'nın fethini düşünmesinin stratejik bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. 1317 yılından itibaren Bursa kuşatma altındaydı. Aslında fetih yılı 1326 yılı olmakla birlikte 10 yıldır kuşatma altında bulunan, her tarafı Osmanlı Beyliği tarafından çepeçevre kuşatılmış bir Bursa tekfurluğundan bahsedebiliriz. Artık Bizans'la irtibatı kesilmiş, denizden ve karadan ulaşım imkanı kalmamış olan Bursa'daki tekfurluğun son günlerini yaşadığını, Osman Gazi'nin de artık vefat etmeye yakın son hastalık nekahati döneminde oğlu Orhan Gazi'nin kuşatmayı şiddetlendirerek çevredeki bütün fetihleri tamamladıktan sonra en son Bursa Kalesi ve şehrini alma planını yaptığını görüyoruz. Aynı tarihte, yani 1326 yılı itibariyle Osmanlı beylerinin pek çoğu başka bölgelere de seferler düzenliyordu. Bu şunu gösteriyor: Osmanlı askeri gücü birçok cephede aynı anda savaşabilecek bir potansiyele sahipti. Çünkü kuzeydeki İznik ve İzmit istikametinde devam eden bazı şehirleri, hatta kale ve yolları, geçitleri Osmanlı beylerinin sırasıyla alma girişimlerinde bulunduklarını görüyoruz. Akçakoca, Konuralp, Karamürsel gibi beyler bugünkü Adapazarı'na kadar uzanan bölgede, Gemlik hattında birçok bölgeyi fetih hareketlerinde bulunmuşlardır. 1326'dan itibaren başlayan bu fetih hareketlerinin 1330 yılına kadar devam ettiğini görüyoruz. Hızlı bir şekilde 1327, 1328, 29 ve 1330 yılında İznik'in fethiyle tamamlanan bir Osmanlı fetih hareketi görüyoruz ki İznik'teki bütün kale kuşatması tarihi anlamda Selçukluların da ilk başkenti olan, Türkiye Selçuklularının ilk başkenti olan İznik Kalesi'nin fethi gerçekten de çok anlamlı bir olay olmuştur. Çünkü 1397 yılında 1. Haçlı Seferi sırasında Selçuklu Devleti'nin başkentliği düşmüştü ve Konya'ya taşınmıştı. Yani 1397'den 1329-1330 yılına kadar, Orhan Gazi dönemine kadar İznik Bizans'ın elinde kalmıştır. 1. Haçlı Seferi sırasındaki olayı hatırlayacak olursak, Haçlılar İznik başkentini, yani Selçuklu Devleti'nin başkentini kuşatmışlar. Selçuklu Devleti sultanı olan 1. Kılıç Arslan, kardeşi Kulan Arslan kalede bulunduğu sırada kendisi Danişmetli kuşatmasında bulunuyordu. Şehri Bizanslılara teslim etmek üzere gizli bir anlaşma yapmış ve şehrin Haçlılara teslimine mani olarak Bizanslılara barışla teslim edilmesini sağlamıştır. Böylece 1329 yılına kadar 1097 yılından 1329 yılına kadar biz Bursa'nın ve İznik'in birbiri ardınca Bizans elinde kaldığını söyleyebiliriz. İznik şehrinin 1329'dan itibaren ise Orhan Gazi döneminde Osmanlı Beyliği'nin eline geçtiğini görüyoruz. İmparatorluk bu sırada kendi içerisinde bir takım taht kavgalarıyla meşgul idi. Bu durum Osmanlı Beyliği'nin önünü açan bir diğer faktördür. Yani İznik tabii ki dünya tarihinde, medeniyetler tarihinde de önemli bir şehir olması hasebiyle Bizans açısından değer taşıyan bir limandı.
Hocam konsül de oradaydı
yani,
zaten.
Yani 325 konsülü de orada toplandığı için bir anlam taşıyordu şüphesiz. Ancak Bizans'ın kendi içerisinde yaşanan taht kavgaları Osmanlı Beyliği'nin önünü tabii bir şekilde açmaktaydı. Nasıl bir kavgaydı bu? İçeride Kantakuzen ailesiyle imparatorluğun diğer kanadı arasında, yani Paleologoslar ailesi arasında, Kantakuzenlerle Paleologos ailesi arasında bir mücadele gerçekleşiyordu. İki hanedanın mücadelesi neticesinde Paleologoslar kazanacaktır. Ancak Kantakuzen ailesinin de yer yer bu süreçte Osmanlı devletiyle ittifak yapmak suretiyle Bizans'ı aslında farklı bir politikaya çevirmeye çalışan diğer bir hanedan olduğunu söyleyebiliriz. Kantakuzenler bir muhalefet partisi gibi hareket ediyorlardı Bizans devleti içerisinde. Osmanlı Beyliği de bunu yer yer fırsat olarak değerlendirerek artık Bizans'ın iç işlerindeki tartışmalarda da etkili olmaya çalışıyorlardı. Orhan Gazi hocam döneminde şimdi bunu görebiliriz. Yani bu politikanın etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam şimdi ben buradan dinleyicilerimize duyurmak istiyorum. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızın çeşitli sempozyumlarda Bizans konusunda sunulmuş tebliğleri, makaleleri, çalışmaları var. Hoca yalnızca bizim kendi tarihimizde değil, ilişkide bulunduğumuz devletlerin ve milletlerin tarihleriyle de uğraşıyor. Bir ara hocam Bizans'a ilişkin değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Bir de yeri gelmişken kısaca da olsa bu konsül neyin nesidir hocam? Burada ne konuştular, toplandılar?
Konsil kavramını açıklamakta yarar var dinleyicilerimiz açısından. Konsil kelimesi dini meclisin adıdır. Bir şekilde Hristiyanlık dininin ilk başta toplandığı 325 konsilinden itibaren başlayan dini hüviyetteki başta birinci piskopos olmak üzere, yani bu patriğin başkanlığında da olabilir, papanın, birinci piskopos dediğimiz papanın başkanlığında da olabilir, başlayan konsiller grubu, genel konsil ve yerel konsil olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Tarih boyunca yüzlerce Hristiyanlık konsili toplanmıştır ve sadece belli büyüklükteki piskoposlar bu toplantılara katılma yetkisine sahiptir. Delegasyon olarak baktığımızda aynı tarihte farklı farklı bölgelerde farklı mezheplerden ya da farklı Hristiyanlığın farklı dini ekollerinden gelen konsillerde toplanabilmiştir.
Hocam, 320,
325 konsiline baktığımızda, evet, 325 konsilinin diğerlerinden ayrılan belirleyici bir özelliği var. Yani sonrakilerden ayrılan bir özelliği var. 325 konsili henüz Hristiyanlığa girmemiş olan, Hristiyanlığın bir mensubu olmayan pagan bir imparator tarafından, yani Konstantin, 1. Konstantin tarafından toplanmıştır ve başkanlığını da imparator yapmıştır. Kendisini Pontifex Maximus dediğimiz birinci rahip ilan etmiştir. Yani papa ilan etmiştir Bizans İmparatoru. Ve kararların alınmasını da baştan sona yönetmiştir. Yani din adamlarını toplayarak şu kararları alacaksınız, ben de başınızda bulunacağım. Hangi İncil'in doğru olacağına karar verin, bekliyorum sizi şeklinde talimat veren, konsili açan kapatan imparatordur. 325 konsilinde böyle bir durum söz konusu. Yani İmparator Hristiyan değildir. Daha sonradan Hristiyanlığı kabul ettiğine dair tarih belgeleri, tarih kaynaklarının bilgileri vardır. Ancak daha sonraki konsillerle birlikte değerlendirdiğimizde her konsili de imparator düzenlemez, açmaz. Şüphesiz bazılarını patrikler düzenlemişlerdir, öncülük etmişlerdir. Bazılarını Roma'daki birinci piskopos, bazılarını da Antakya ve İskenderiye'de bulunan diğer okurlar, yani kilise babaları ya da papaları düzenlemiştir. Bunların müteferrik yani birbirinden ayrı dini ekoller ya da farklı dinler diyebilecek kadar birbirinden ayrılan temel inanç farkları olan Hristiyanlık görüşleri olduğunu söyleyebiliriz. Birbirleriyle yer yer çatışma içerisinde olmuşlardır. İşte sonrasında bu ayrılık olayları Katolisizm ve Ortodoksluk dediğimiz, bugün tabii Hristiyanlık içerisinde hala bilinen, devam eden bir takım ekollerin, görüşlerin, dini farklılıkların olmasında temel teşkil eden olaylar İznik Konsili'nde başlamıştır. İznik'te kabul edilen düsturlar sonradan güncellenmiş. 431 yılında, 435 yılında, 449-451 yıllarındaki büyük konsillerde yeniden tartışmaya açılmıştır. Birinci konsilde kabul edilen şeyler sonraki konsillerde yani dini meclislerde tartışmaya açılmıştır. Ve bu Haçlı Seferleri döneminde, Osmanlı döneminde, Osmanlı Devleti'nin henüz büyük bir imparatorluk olmadığı kuruluş dönemlerinde Avrupa'da pek çok konsil toplanmaya devam etmiştir. Osmanlı'ya karşı yapılacak Haçlı Seferlerinde de konsillerin önemli bir karar merci olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan dinleyicilerimiz herhalde ne demek istediğimizi anladılar. Günümüzde toplanmaktadır. Yine konsillerin toplandığını da bilmelerinde yarar var. En son toplanan konsil 1996-1997 yılında, özellikle 97'de toplanan konsil çok önemlidir. 1966 yılında bir konsil toplanmıştı. Yani nadir toplanan büyük konsiller vardır. Küçük konsiller ise daha sık toplanabilir. Evrensel dediğimiz dünya çapında bir girişimle toplanan konsiller de sayı olarak çok nadirdir, azdır. Ancak yer yer toplanmaktadır. Bunların dünya tarihini ilgilendiren önemli kararların alındığı meclisler, dini meclisler olduğunu, tarih boyunca da önem taşıdığını söyleyebiliriz. Günümüzde önem taşımakta mıdır? Şüphesiz kendine göre bir önemi vardır ve devam etmektedir. Bunu da ayrıca belirtelim. Konsil böyle bir geleneğin ve tarihin içerisinde bulunan müessesenin adıdır.
Evet hocam. Hocam Mersin'den Uğur Yıldız adlı dinleyicimizin size soruları var ama biz bir nefes dinleyelim. İkinci bölümümüzde dinleyicimizin sorularıyla devam edelim programımıza.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk Tarihi'nin izindeyiz hep birlikte. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızda. Hocamız bizlere az önce Bursa'nın fethi esnasında Bizans'ın bulunduğu durumu ve Bizans'ın kültürel dinsel kökenlerini aktardı az önce. Kısaca bir giriş yaptığımızı varsayıyorum ben bu konuya. Zaman içerisinde ilerledikçe, Osmanlı tarihi konusunda ilerledikçe hocamıza yine Bizans konusunda olsun, diğer komşuları konusunda olsun, mücadele ettikleri konusunda olsun sorularımız olacak. Ama şimdi önemli olan benim sorularımdan daha çok dinleyicilerimizin soruları. Hocam Mersin'den Uğur Yıldız'ın size soruları var. Şimdi birincisi, Osmanlı Devleti neden hep batıya yöneldi? Doğu ya da güneyle neden ilgilenmedi? Örneğin Kabe'ye doğru mesela neden gitmedi diyor.
Osmanlı Devleti batıya ve doğuya, güneye, kuzeye, her bölgeye stratejik bir plan dahilinde, yani gücü yettiği oranda, kendi gerekçeleri oluştuğu sıralarda sebeplerle gitmiştir. Bir takım sebepler oluştuktan sonra gitmiştir. Keyfi bir sefer yapmamıştır. Yani her yaptığı seferin bir takım sebepleri ve sonuçlarını düşünmüş, amaçlamış ve bu gerekçeler doğrultusunda bu amaçları gerçekleştirmek üzere gitmiştir. Dolayısıyla tarihi olayları bir sebepler ve sonuçlar zinciri halinde görmemiz gerekir. Bu Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında Anadolu'da 25'e yakın Türk Beyliği zaten bulunmaktaydı. Beyliğin kurulduğu bölgeye bakacak olursak batıya doğru gaza yapmaya, Bizans'la savaşmaya daha uygun bir takım sosyal, siyasal, askeri sebepler var. Orta Anadolu'da Osmanlı Beyliği'nin doğrudan çatışmasını gerektirecek büyük sebepler yok. Hatta Orta Anadolu'daki beyliklerin tamamı da İlhanlı Beyliği'ne, İlhanlı Devleti'nin beylerine vergi veriyorlardı. Dolayısıyla Anadolu'da aslında bir beylikler döneminde bir düzen de söz konusu kendi içerisinde. Kabe'ye doğru uzanma gücü, politikası 15. yüzyılda bir takım dünya meseleleriyle ilgilenecek güce ulaşınca Osmanlı Devleti elbette bu konuyu da gündemine almış ve bu bölgenin meseleleriyle başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere Sultan II. Bayezid, Sultan Yavuz, Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han bütün bu bölgelerde sadece güneydeki, Orta Doğu'daki, Akdeniz'deki sorunlarla değil, Karadeniz'de ve Balkanlar'da, hatta İran ve Orta Asya'da, Kafkasya'daki ve Hindistan'daki meselelerle de ilgilenme dönemi başlamıştır. Bu 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan bir genişlemeyle de, büyümeyle de ilgilidir şüphesiz. Yani güneydeki, Kabe'deki, Haremeyn-i Şerifeyn'deki meselelerle doğrudan ilgilenen, Hicaz meselesini gündemine alan bir Yıldırım Beyazıt Han vardır. Ardından yeniden Fetret döneminden sonra Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Kudüs'ün himayesiyle ilgili fermanları görüyoruz. 1458 tarihli fermanı burada özellikle dinleyicimizin istemesi halinde kendisine de gönderebiliriz. Fermanı bilmesinde yarar var. Yani Osmanlı Devleti 15. yüzyıldan itibaren çok daha ciddi bir şekilde Doğu Akdeniz'deki ve özellikle Haremeyn-i Şerifeyn İslam tarihinde ve tabii ki İslamiyet için çok önemli olan Kabe, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere gibi şehirlerin muhafazası, güvenliği, oranın hizmetleri ve yolları için gerekli girişimlerde bulunduğunu, bu bölgede bulunan Memlük Devleti'nin Yavuz Sultan Selim Han tarafından 1516 ve 1517'de bu gerekçelerle Osmanlı Devleti'ne bağlanmak üzere bölgeye büyük bir Osmanlı askeri seferinin de gerçekleştirildiğini görüyoruz. Şüphesiz diğer konuya gelince neden batıya yönelmiştir konusunda, batıya yönelmesi de bir takım sebeplerle oluşuyordu Osmanlı Devleti'nin. Bir kere Balkanlardaki Osmanlı akınlarının her birinde Osmanlı'ya duyulan talep ya da Osmanlı adaletinin şöhret bulması gibi bir takım gerekçeler var. Hatta Bizans 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fetih için kuşatma hazırlıkları yapıldığı sırada Bizans'ın içerisinde kardinaller burada Bizans İmparatoru'nun tacını görmektense Osmanlı Sultanı'nın saltanat sarığını görmek isteriz demişlerdir. Bu neyi gösteriyor? Osmanlı Devleti gerçekten de dinler üzerinde bir uluslararası güç olarak yani bir imparatorluk olma hüviyetine sahipti ve adalet getireceğini ümit ediyordu Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar. Bütün dinlerden olan, farklı kültürlerden olan topluluklar Osmanlı Devleti'nin adalet dağıtma anlayışını benimsemeye hazır bulunuyorlardı. Balkanlarda da bunu görüyoruz. Osmanlı Devleti gelince bizden şu kadar vergi kaldıracak, bu kadar angaryayı bizden üzerimizden alacak diye toplumlar beklenti içerisindeydiler ve kendilerine yapılan adaletsizliklere karşı Osmanlı Devleti'nin getireceği siyasi sosyal düzeni bir adalet olarak görüyorlar, bir kurtuluş yolu olarak benimsiyorlardı. Gerçekten de Balkanlarda bitmez tükenmez olan iç çatışmalar, karmaşa ve yoksulluk, fakirlik Osmanlı Devleti'nin getirmeyi taahhüt ettiği bir takım uygulamaların talep edilmesine sebep oluyordu. Fethin bir takım gerekçeleri böylece o bölgeden gelen taleplerle birlikte oluşuyordu.
Bu ki hocam o bin senelik evet. Bir kargaşa, 375 kavimler göçünden itibaren bir türlü Balkanlarda huzur bulamamışlardı. ki Osmanlı gelene kadar.
Evet, dinleyicimizin sorusunun ikinci bölümünde yer alan Osmanlı Devleti'nin hükümdarlarına yönelik karalamalar ve ailelerine yönelik karalamalarla ilgili.
Hocam bu çok magazinel hale gelmiş. Bu konuyu açar.
Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş amaçlarında tarihin tarihe mal olmuş olan tarihin şahsiyetlerine, devletlerine ve olaylarına karşı doğru bilgilendirmek amacı vardır. Biz kurum olarak da, bir akademisyen olarak, insan olarak da bilimsel belgeleri, bilim ilkeleri çerçevesinde işleyip anlatmak durumundayız. Başka türlü, yani magazin tarzında veya başka amaçlarla, popüler amaçlarla yapılacak bilgilendirmeler kesinlikle güvenilir olmayabilir. Olmamaktadır da. Bunu özellikle çeşitli şekillerde açıklamalarımızla yer yerde dile getiriyoruz kamuoyunu bilgilendirme anlamında. Bu vesileyle bu sorudaki ifadelerde yer alan Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim hükümdarlarının olduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını, bunun her türlü belgeyle onlarca, yüzlerce ters yüz edilebilecek bir karalama kampanyası olduğunu tekrar ifade edelim. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin hükümdarları birçok hanedanla doğudan batıdan akrabalıklar kurmuşlardır.
Bu imparatorluk olmanın bir yeri
yani hocam, zaten. Büyük devletlerin akrabalık kurması Selçuklularda da vardır. Daha önceki devletlerde de vardır. Selçuklu hükümdarları da Bizans prensesleriyle akrabalık kurmuşlar, imparatorlarla akrabalık kurmuşlardır. Ayrıca Orta Asya ile de akrabalık kurmuşlardır. Beyler, hanedanlar birbirleriyle akrabalık kurmuşlardır. Memluklu Devleti ile Osmanlı Devleti birbiriyle akrabalık kurmuştur. Abbasilerle, yani Halifelik Sarayı ile de Osmanlı Sultanları akrabadır. Bunu neden konuşmuyoruz mesela? Osmanlı hükümdarlarında başta Osman Gazi olmak üzere tamamı Abbasi sülalesiyle akrabadır. Yani Hazreti Peygamber'le de, İslam Peygamberi'yle de akrabadır. Neden onu dile getirmiyor bu tarihçiler, tarihçi olduğunu söyleyen magazinel yazarlar ya da konuşurlar da bu belgeleri görmezden geliyorlar. Bunu dinleyicimize özellikle belirtmek isterim. Demek ki bir maksat var. Osmanlı Devleti'nin tarihe mal olmuş şahsiyetlerine ve Türk tarihine karşı bir karalama söz konusu olmalı ki tarihi bir propaganda haline getirmek zillet durumudur. Üzülüyoruz. Bundan dolayı da bunu esefle karşıladığımızı bizzat burada ifade etmek istiyoruz.
Güre Hocam, burada belki şunu da eklemek gerekebilir. Bir arada tutturmuşlardı yine bu magazinel tarih yazarları ya da sosyologlar. Türkiye bir mozaiktir. Türkler burada şununla karışmıştır, bununla karışmıştır. Fakat bu karışma meselesi hep bizim tarafımızdan, bizim birileriyle karıştığımız şeklinde ifade ediliyor. Biz birileriyle karıştıysak, birileri de demek ki bizlerle karıştı. O zaman onlarda da Türk kanı vardır anlamı da bundan ister istemez çıkar. Ama az önce ifade buyurduğunuz gibi işin bu kısmına hiç kimse bir şey eklemiyordu. Ayrıca karışma olmuşsa olmuşturdu hocam. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor Atatürk. Kana bakmıyor. Biz kendimize Türk hissediyoruz, öyleyse Türk'üz.
Tabii insanlar hissettikleri şekilde yaşarlar ve hissettikleri medeniyetler, kültürler üzerinde yaşamaya da devam eder toplumlar. Bunun da özellikle belirtilmesinde yarar var. Tabii ki akrabalıklar olacaktır, olmuştur geçmiş tarih dönemlerinde. Onlarca akrabalıktan bahsedebiliriz. Bir Avrupalı tarihçi bu konuda kendisi çok ciddi bir açıklama, araştırma yaparak cetvel yayınlamıştı. Sonuç elde edememiş, onu ortaya koydu. Yani Türkler aslında dünyada pek çok hanedanla akrabadır. Mesela Çinlilerle de akrabadır.
Elbette hocam.
Baktığımızda Romanovlarla, yani Rus Çarlığıyla akrabadır.
Kıpçak, evet hocam.
Afrika'da tabii da akrabalık bulabilirsiniz. Memluklulara giderseniz, Endülüs'e giderseniz bütün batıyla akrabalık kurmuş oluyorsunuz. Yani Fransa'yla, İngiltere hanedanıyla, bugünkü kraliyet ailesiyle hepsiyle akraba olmuş oluyor.
Atilla'ya da ner bakarız o zaman hocam, İtalyanlardan gelin
tabii
almış
ki,
oraya.
Evet. Atilla Bizans imparatoruyla akrabaydı.
Evet hocam.
Bu yönüyle baktığımızda dünya tarihinde genel geçer bir durum söz konusu bu. Orta Çağ'da da var. Günümüzde de baktığınızda aslında belli aileler belli ailelerle denklik çerçevesinde akrabalıklar kurmaya devam etmektedir. Dünya tarihi o kadar da uzak değil tarihten. Yani güncel tarih için de bunu söyleyebiliriz.
Evet.
Bugünkü liderlerin, yani Orta Doğu'daki liderlerin, dünyadaki liderlerin akrabalıklarına baktığımızda geçmişe doğru gidersek aslında nerelere uzandığını yine görecektir araştırmacılar.
Hocam, Almanya'dan Aydın Küpeli adlı dinleyicimiz programımızın sadık dinleyicisidir. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. bir mesajı var bizlerle paylaşmak istemiş. 3 haftadır Türkiye'deydim, dinleyememiştim programı. Şimdi Almanya'dayım, dinleyebiliyorum artık sizi demiş. Selamlar, saygılar yollamış. Biz de kendisini buradan selamlıyoruz. Saygıyla saygılarımızı sunuyoruz değerli dinleyicilerimize. Dinleyicimize sağ olsunlar, evet. Eksik olmasınlar Güray Hocam.
Biz de selam söylüyoruz Aydın Bey'e.
Güray Hocam, bir başka dinleyicimiz Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu. Hocamıza, sunucumuza, bütün ekibe selamlar gönderiyorum. Sizi bu senede düzenli olarak dinliyorum. Başarılar diliyorum demiş. Mehmet Usluoğlu adlı dinleyicimiz de sağ olsun, var olsun. Bütün değerli dinleyicilerimize duyuralım. Bu senede de anlatacak çok şeylerimiz var. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızın katkılarıyla, yapımcım Neslihan Değirmencioğlu'nun yönetiminde, benim de naçizane sunmaya çalıştığım kadarıyla bu yılda uğraşacağız hocam. Türk tarihinin izindeki arayışlarımıza. Bir başka dinleyicimiz Güray Hocam, Macaristan'dan Aydın Çağlar. Programı sürekli dinliyorum demiş, başarılar dilemiş, teşekkür etmiş program için. Ve bu hafta bu kitabımızı kazanan dinleyicimiz de Güray Hocam, Macaristan'dan Aydın Çağlar. Neslihan, Peçenekleri yollayacağız. Diğer kitabımızı, Rus olaylarını anlamak, Türkler ve Ermeniler hakkında bir şey varsa dinleyicimiz iletirsin sen bana. 5 dakikamız kadar da kaldı. Aydın Küpeli adlı dinleyicimize de hocam, 1915 olaylarını anlamak, Türkler ve Ermeniler adlı kitabı armağan ediyoruz. Mustafa Serdar Palabıyık yazarı.
Evet, hayırlı olsun diyorum dinleyicilerime. Gerçekten bu güzel eserler, Peçenekler ve Ermeniler Türkler kitapları, hayırlı olsun.
Evet, bir kez daha tekrarlıyorum. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkan Peçenekler adlı kitap, Akdes Nimet Kurat gibi çok büyük bir bilim adamının, rahmetlinin kalemi aldığı kitabı, Macaristan'dan Aydın Çağlar adlı dinleyicimize ve Almanya'dan Aydın Küpeli adlı dinleyicimize de 1915 olaylarını anlamak, Türkler ve Ermeniler, Mustafa Serdar Palabıyık'ın kaleme aldığı bir kitap. Hocam, yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Bursa'nın fethinin Türk tarihinin sonuçları açısından önemini sormak istiyordum size. Zamanımız yettiğince bir giriş yapalım Güray Hocam.
Evet, Bursa'yı Bizans tarihi açısından, Roma tarihi açısından da önemli bir şehir olarak görmek gerekiyor. Bizans tarihi uç bölgesinde bulunan, bu çok önemli eyalet merkezi olarak da kullanılan, Bizans kaynaklarındaki ismiyle Rusa ismiyle bilinen Bursa, Osmanlı Devleti'nin de başkenti olacaktır. Osmanlı beylik döneminde Söğüt'ü başkent olarak kullanmış. Kısa bir süre Bilecik başkent olmuştur. Bilecik, yani Söğüt'ten sonra Bilecik'i saymak da mümkündür. Bazı tarihçilerimiz bunu da kabul ediyorlar. Ancak devlet başkenti olarak Bursa'nın fethinden bir süre sonra, İznik'in de fethinin tamamlanmasıyla kesin bir biçimde Bursa başkent olarak kullanılmaya başlandı. Ardından Edirne başkent olmuştur 1361 yılından itibaren. Edirne'yi başkent olarak görüyoruz. Bursa tarihi anlamda meşhur 1. Justinian zamanında Doğu Roma İmparatoru Justinian'in özel bir şekilde inşaat yaptırdığı bir beldeydi. Bu bölgede dut ağaçlarının ekilmesiyle ilgili projeleri uygulamıştı. Batı Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde ipek böcekçiliğinin yaygınlaşması Osmanlı başkentliği döneminde de devam etti. Osmanlı Devleti burayı başkent haline getirdikten sonra yepyeni bir inşaat başlattı ve başkente uygun şekilde garnizonlar, yani kaleler sistemi ve güvenlik sistemi temellerini attı. Ayrıca Mudanya bölgesinden itibaren bir liman ve deniz donanması, deniz gücü oluşturmak suretiyle Balkanlar'da Çimpe Kalesi'ne geçme projesinin artık Bursa'nın fethinden itibaren, hatta Bursa'nın fethinden önceki hazırlıkların da bu çerçevede yapıldığını belirtmemizde yarar var. Maksat buradan Bizans'ın deniz yollarını, başta Gelibolu, Çanakkale bölgesindeki geçitler olmak üzere güney yollarını kuşatmak, kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden Bizans'ı kuşatma altına almak projesinin aslında stratejik bir biçimde çok uzun vadeli bir planlamayla Orhan Gazi zamanında yapıldığını söyleyebiliriz. Orhan Gazi bütün kuvvetlerini batıya doğru yönlendiriyordu. Beyliklerle olan mücadelesinde de bir kısım orduları göndermekteydi. İşte bu sırada ona yardımcı olan beyler vardı. Babası Osman Gazi zamanından itibaren onun yanına arkadaş olarak katılan Akçakoca, Gazi Abdurrahman Bey, Konuralp ve Kösemihal Yarman, yani. Harmankaya Tekfur'u Kösem İhal. Kendisi bir tekfurdu ancak Müslüman olduktan sonra Abdullah Mihal ismini almıştır. Ve Mihaloğulları sülalesi Osmanlı Devleti'nin ilerleyen zamanında çok uzun süre katkıları olacak bir aile olacaktır. Şüphesiz buna benzer İslamlaşma hareketleri de görülür 14. yüzyılda Osmanlı Beyliği'nin çatısı altında. Bursa bölgesindeki gayrimüslim Türklerin de bir kısmının İslamiyet'e girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Bizans bu bölgelerde vaktiyle Türklere karşı Türkleri savaştırmak amacıyla, yani Türk'ü Türk'e kırdırma politikasını uygulamıştı.
Daha önce yaptı hocam, peçeneklerle.
Balkanlarda da bunu uygulamıştı.
Evet, uyguladı hocam.
Peçeneklerle doğru. Selçukluları, Kumanlarla peçenekleri evet. Karşılaştırarak bunları birbirleriyle kavga ettirme ve kendisi kazanan karlı taraf olma gibi bir politikayı gidiyordu.
Hocam bugün, bunu Çin'den öğrendim.
Yani bugün de dünyada var bu tür şeyler. Var. Yani buna vesayet savaşları vesaire deniliyor. Uluslararası ilişkiler uzmanlarımız da bunu bu şekilde adlandırıyorlar. Kendisi hiçbir insan kaybı veya maddi kayıp yaşamadan başka küçük güçlerle, küçük güçleri ya da kendisine göre rakip olan güçleri çatıştırmak suretiyle büyük güçleri de oyalayacak bir savaş taktiği olarak kullanıyorlar. Bizans'ın entrikalarında bunu çok sık kullanılan bir hareket olarak
hocam,
görüyoruz.
Hocam süreyi aşmışız. Programın sonuna gelmişiz. Neslihan'dan bu hafta uyarı geldi. Peki bitirelim. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam Bursa'nın fethinin sonuçlarına giriş yaptık. Önümüzdeki hafta sanıyorum buradan devam ederiz programımıza.
Evet.
Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız Güray hocam.
Sizler sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.
Bütün dinleyicilerimize bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalın değerli dinleyicilerimiz.
Türk tarihinin izinde.